Ayrım 42. Aptallar erken ölür. Mario Puzo. Sayfa 398. Ne var ki güç bir kaynaktan ötekine akar. Moses Tree Culture Studios'un başına geçtiğinde Bella'ya sanki peri sopası değmiş gibi oldu. Kaliforniya'nın yerlisi iş adamlarının karıları onun elinden tutup en gözde sosyete kuaförüne götürdüler. Siyah buklelerden bir taç oturtuldu başına. Sahne çevresinin tüm insanlarının gittiği güzellik enstitüsünde vücudu amansız bir cendereye sokuldu. 75 kilodan 55'e düştü. Memeleri bile küçülüp buruştu. Yine de vücuduna tam uymadıkları için estetik cerrahın biri mükemmel orantılı iki gül goncası haline getirdi onları. Hazır eline bıçağı almışken uyduklarından ve kıçından da biraz yonttu. Stüdyonun moda uzmanları yeni vücuduna ve yeni mevkiine uyacak bir gardırop düzenlediler. Bella Wartburg aynaya bir baktı ki etli butlu Yahudi prensesi gitmiş, yerine ince beyaz Anglo-Sakson protestan havalı, kırklık bir eski sosyete güzeli gelmiş. Enerji dolu, hareketli, cıvıl cıvıl. Kendine karşı insafından olacak görmediği bir şey vardı. Yeni görüntüsü öncekinin bir çarpıtmasından ibaretti aslında. Eski kişiliği bir hayalet gibi vücudunun kemiklerinde, yüzünün yapısında beliriyordu. Fakat o güzel olduğuna inanmıştı bir kez. Dolayısıyla yükselmek hevesindeki genç aktörlerden biri ona aşık olmuş numarası yaptığında yutmaya hazırdı. Genç adamın aşkına içten bir ihtirasla karşılık verdi Bella. Sonra adamın Monaco'daki kırık dökük dairesine gitti ve hayatında ilk kez şöyle tam anlamıyla düzüldü. Genç aktör hayat dolu, mesleğine bağlı bir adamdı. Kendini rolüne öylesine verdi ki neredeyse kendisi bile inanacaktı Bella'ya aşık olduğuna. Gucci'den alıp armağan ettiği bileziği ömrü boyunca saklayacaktı Bella ilk büyük ihtirasının kanıtı olarak. İşte böyle Tree Culture'ın büyük filmlerinden birinde rol alabilmesi için sevgilisinin yardımını rica ettiği zaman Bella'nın kocasının işlerine hiç karışmadığını söylemesi onu tamamen afallatmıştı. Müthiş bir kavga sonunda temelli olarak ayrıldılar. Bella genç adamı özlemedi değil, kırık dökük dairesini, rock plaklarını özledi özlemesine ama hayatı boyunca aklı başında bir kadın olmuştu. Aynı hatayı bir daha yapmayacaktı artık. Bundan sonra komedyenin giyeceği şapkayı seçmesi gibi dikkatle seçecekti aşıklarını. Yıllar geçtikçe aktörlerle yaşadığı maceralardan uzman olup çıktı Bella. Yeteneklileri yeteneksizlerden ayırmayı öğrendi ve gerçekten de yeteneklilerinden daha büyük zevk alıyordu. Yeteneğin yanı sıra genel bir zeka da bulunuyordu insanda anlaşılan. O da onların meslekte ilerlemesine yardımcı oluyordu. Hiçbir zaman doğruca kocasına gitmek gibi bir yanlış yapmazdı. Moses Wartburg böyle işlerle uğraşmayacak kadar tanrılaşmıştı. Onun yerine 3 yardımcı müdürden birine giderdi Bella. Ibsen'in bir oyununu sahneleyen küçük bir sanatçı grubunda gördüğü bir aktörü öve öve göklere çıkarır, adamı şahsen tanımamakla birlikte stüdyo için büyük bir değer taşıdığına emin olduğunu söyler dururdu. Sonunda yardımcı müdür adını not alır ve oyuncuya küçük bir rol verilirdi. Kısa zamanda herkes öğrenmişti bu dümeni. Bella Wartburg kim olursa olsun, nerede olursa olsun düzüşmekle öylesine ün saldı ki yardımcı müdürlerden birinin yazıhanesine uğradığında adam hemen sekreterlerinden birinin de odada bulunmasını sağlardı. Jinekoloğun hastasını muayene ederken yanında bir hemşireyi bulundurması gibi. Birbirleriyle yarış halindeki 3 yardımcı müdür Wartburg'in karısının isteklerini yerine getirmek zorundaydılar ya da öyle sanıyorlardı. Bu arada Jeff Wagen da Bella'yla dostluğu ilerletmiş, hatta biraz olağanüstü parlak gençlerle tanıştırır olmuştu. Bütün bunlar işe yaramayınca Bella Rodeo yolu boyunca sıralanan pahalı mağazalarda kadınlar arardı kendine. Ancak belirli kişilerin girebildiği lüks restoranlarda güzel yıldız adaylarıyla baş başa öğle yemekleri yerdi. Gözleri koca koca erkeksi güneş gözlükleriyle perdeli. Bella ile yakın ilişkisi sayesinde Jeff Wagen, Moses'ın halefi olmaya en yakın aday sayılıyordu. Yalnız bir tehlike vardı. Moses Wartburg, karısı Bella'nın Beverly Hills'in Messalina'sı olduğunu öğrenirse ne yapardı acaba? Dipnot, Messalina, Roma İmparatoru Claudius'un üçüncü eşi, tarihin en ünlü seks bağımlısı karakterlerinden. Dedikodu sütun yazarları Bella'nın maceralarını Sağır Sultan'ın bile duyabileceği şekilde yayımlıyorlardı. Müthiş şöhret yapmıştı Bella. Her zamanki gibi Moses Wartberg yine herkesi ağzı açık bıraktı, yani hiçbir şey yapmadı. Çok çok seyrek olarak öç aldı karısının aşıklarından, karısına karşı ise hiçbir misillemede bulunmadı. İlk öç aldı Bella Wartberg için çılgın kokana diyerek kendisiyle övünen genç bir rock and roll yıldızı oldu. Aslında genç şarkıcı bunu bir iltifat anlamında söylüyordu. Ama Moses yardımcı müdürlerinden biri işe blue jean ve kazakla gelmiş gibi olmuştu. Rock and rollcu tek bir uzun çalarından Moses'ın filmindeki rolünden kazandığının 10 mislini kazanıyordu. Ama Amerikan rüyası ona da bulaşmıştı bir kere. Perdede oynamak düşüncesiyle büyülenmişti ve filminin gala öncesi ilk gösterilişinde tüm sanatçı dostlarını, kız arkadaşlarını toplayıp Wartberg'in Three Culture Studios'daki tüm ünlü yıldızlarla kaynaşan özel sinema salonuna getirmişti. Yılın en büyük partilerinden biriydi bu. Ünlü rock and rollcu oturdu, bekledi, film sürüp gitti. Ama perdede kendisine ait tek bir görüntü bile yoktu. Rolü montaj odasındaki çöp sepetindeydi çünkü. Oracıkta çekip kafayı bulduğundan evine taşımak zorunda kaldılar. Moses Wartberg yapımcılıktan bir film stüdyosunun başına geçişini büyük bir darbe ile kutladı. Yıllar boyu stüdyo patronlarının akademi ödüllerinin dağıtımında oyunculara, yazarlara, yönetmenlere ve yapımcılara gösterilen ilgiden dolayı müthiş öfkelendiklerinin farkına varmıştı. Yarattıkları filmlerin tüm parsasını çalıştırdıkları kişilerin toplaması deli ediyordu onları. Yıllar önce akademi ödülü dağıtımı töreninde bir de Irving Thalberg ödülünün verilmesi fikrini ilk ortaya atan Moses Wartberg olmuştu. Gayet akıllıca ödülün yıllık olmamasını, birkaç yıl sürekli olarak kaliteli filmler yapan yapımcılara verilmesini de önerisine eklemişti. Ayrıca kimsenin Thalberg ödülünü bir kereden fazla alamayacağı hükmünü de koydurtmuştu. Sonuçta filmleri hiçbir akademi ödülü kazanmayan bir sürü yapımcı sinema sanayindeki etkinlikleri sayesinde Thalberg ödülünü kazanarak kamuoyunun dikkatini çektiler. Ne var ki yapımları hiçbir zaman yeterli bir kalite göstermeyen asıl stüdyo patronları ve para makineleri yine de hava alıyorlardı. Bunun üzerine Wartberg film sanayinde gerek bu iş kolunun, gerekse genel olarak insanlığın iyiliği için kendinden bir şeyler veren, en yüce ülkeler sahibi kişiye verilmek üzere bir insancılık ödülü konmasını önerdi. Nihayet 2 yıl önce bu ödül Moses Wartberg'in kendisine verildi ve o da 100 milyon Amerikan izleyicisinin hayranlık dolu bakışları önünde ödülünü uluslararası üne sahip bir Japon yönetmeninden aldı. Doğrul'un anlattığına göre bu ödülü Moses Wartberg'e suratını buruşturmadan verebilecek tek bir Amerikalı yönetmen bulunamadığından bir Japon seçilmişti. Moses Wartberg'in ödülü aldığı gece 2 senaryo yazarı hiddetten kalp krizi geçirdi. Bir aktris televizyon alıcısını Beverly Wilshire Oteli'nin 4. katından aşağı attı. 3 yönetmen film akademisinden istifa etti. Ne olursa olsun o ödül Moses Wartberg'in en değer verdiği şey oldu. Bir senaryo yazarı toplama kampındaki mahkumların en beğendikleri politikacı olarak Hitler'i seçmelerine benzetti bu olayı. Yeni parlayan bir yıldızı boktan filmlerde canla başla çalışmaya zorlamak için Beverly Hills'ta lüks bir villanın ipotek taksitleriyle bağlamak yöntemini geliştiren Wartberg'di. Yaratıcı yetenekleri hisselerine düşen paralardan soymak için sürekli olarak mahkemelerde uğraş veren Moses Wartberg'in stüdyosuydu. Washington'da bağlantıları olan Wartberg'di, dünyanın 4 bir yanındaki stüdyo tesislerinde siyaset adamlarına güzel yıldız adayları sunuluyor, gizli ödeneklerden tatillerini en lüks yerlerde bedava geçirmeleri sağlanıyordu. Avukatları ve yasaları mali cinayetler için, çalmak ve dolandırmak için kullanmasını bilen adamdı. O ya da doğruna göre böyleydi. Bana kalırsa herhangi bir safkan Amerikalı iş adamından farkı yoktu bu adamın. Hilekarlığının yanı sıra Washington'daki torpili, Three Culture Studios şirketinin sahip olduğu en önemli varlıktı. Düşmanları onun münzevi hayatıyla bağdaşmayan bir sürü dedikodu yayıyorlardı ortalığa. Her ay büyük bir gizlilik içinde Paris'e uçup orada çocuk yaşta fahişelerle gönül eğlendirdiği anlatılıyordu. Dikizci olduğu söyleniyordu. Karısının aşıklarıyla seviştiği yatak odasının duvarında onun için bir dikiz deliği bulunduğu söylentisi vardı. Fakat hiçbiri doğru değildi bunların. Zekası ve kişiliğinin güçlülüğü konusunda kuşkuya yer yoktu. Öteki film patronlarının aksine Wartburg kamuoyunun önüne çıkmaktan kaçınırdı. İnsancıllık ödülünü almak için uğraşması tek istisnasıydı. Doran Three Culture Studios'un otoparkına girdiğinde ikinci bakışta nefret ettim buradan. Betonarme binaların çevresi Long Island'ı robotlara özgü toplama kamplarına benzeten sanayi parkları gibi biçimlendirilmişti. Ana kapıdan geçerken bekçiler bize özel bir park yeri göstermediklerinden saatli otoparkı kullanmak zorunda kaldık. Çıkıştaki kırmızı beyaz boyalı tahta engelin kalkması için 1.25'lik atmak gerekiyordu kutuya, farkına varmamıştım. Bunun sekreterlerden birinin ihmali yüzünden olduğunu düşündüm. Ama doğruna bakılırsa Moses Wartburg'in benim gibi yetenekli kişilere haddini bildirmek için uyguladığı yöntemlerden biriydi. Beyaz perde yıldızlarından biri olsaydı yerimde gerisin geriye gazlayıp giderdi. Dolayısıyla yönetmenlere ya da büyük bir televizyon oyuncusuna hiçbir zaman böyle bir şey yapmazlardı. Fakat yazarların büyüklük hayallerine kapılmalarını istemiyorlardı. Doğru'nun kuruntuculuğuna yordum bunları ama biraz da tedirgin olmadım değil. Merkez binada kimliklerimiz bir güvenlik görevlisi tarafından kontrol edildi. Sonra geldiğimiz yukarıya bildirildi. Bir sekreter aşağı inip bizi asansörle en üst kata çıkardı ve gerçekten ürkütücü bir havası vardı o katın. Görkemli fakat ürkütücü. Bütün bunlara karşın Jeff Vaga'nın sevimliliğinin ve basit sinemacılık anlayışının beni etkilediğini itiraf etmeliyim. Sahtekarın biri olduğunu biliyordum ama her nedense doğal geliyordu bu insana. Tropik bir adada egzotik görünüşlü ama yenilir yutulur cinsten olmayan meyveler bulunması doğaldır. Menajerimle ben masasının önünde oturduk. Jeff Vaga da sekreterine arayanlara meşgul olduğunu söylemesini bildirdi. Çok gurur okşayıcı bir hareket. Fakat gerçekten tüm telefonları kesmesi için gerekli parolayı vermemiş olacak ki, görüşmemiz sırasında sekreter en azından 3 telefon bağladı ona. Toplantı başlayana kadar yaklaşık yarım saat Wartburg'i beklememiz gerekti. Jeff Wagon bu arada komik hikayeler anlattı. Hatta Oregonlu kızın torbalarından nasıl bir parça yonttuğunu bile... İşini tam görmüş olsaydı son yıllarda hem bir sürü para harcamaktan hem de dertten kurtulmuş olacaktım dedi. Wagon'un telefonu çaldı. O da yerinden kalkıp Doran'la beni koridordan geçirerek bir toplantı odasına getirdi. Bir film seti olarak iş görebilirdi burası. Uzun toplantı masasının çevresinde Ugo Chiellino, Hulinan ve Moses Wartburg oturmuşlar sohbet ediyorlardı. Masanın öbür ucuna doğru orta yaşlı, beyaz saçlı bir adam oturmuştu. Wagon filmin yeni yönetmeni olarak tanıttı onu. Adı Simon Belfort'tu. Yabancı değildi bu ad. 20 yıl önce büyük bir savaş filmi çevirmişti. Hemen arkasından Three Culture ile uzun vadeli bir anlaşma yaparak Jeff Wagon'un bir numaralı şişirme ustası olmuştu. Onun yanındaki genç adamı da Frank Ricchetti olarak tanıştırdılar. Keskin atlı, kurnaz bir yüzü vardı. Rock yıldızı, Kaliforniya ipisi karışımı bir tarzda giyinmişti. Fakat meydana getirdiği görünüm beni çok etkilemişti. Aynen Janel'ın tarif ettiği gibi Beverly Hills'ta boy gösteren düzenbaz, yarı pezevenk Don Juan tiplerdendi. Çamur adamlar diyordu bunlara Janel. Fakat belki de sırf beni rahat ettirmek için böyle söylüyordu. Frank Ricchetti gibi bir herife tav olmayacak kız görmek isterdim. Simon Belfort'un bu filmdeki prodüktörüydü Ricchetti. Moses Wartburg ıvır zıvır da zaman kaybetmiyordu. Sesi güç dolu, her şeyi derhal ortaya koyuverdi açıkça. Malomar'ın bize bıraktığı senaryodan hoşnut değilim dedi. Yaklaşımı baştan sona yanlış bir kere. Three Culture'a göre bir film olmamış. Malomar bir dehaydı, böyle bir filmi çekebilirdi. Ama onun düzeyinde başka kimsemiz yok bu şirkette. Frank Ricchetti tatlı dilli, sevimli söze karıştı. Doğrusunu isterseniz Bay Wartberg, burada da çok iyi yönetmenler var hani. Sevecen bir yüzle gülümsedi Simon Belfort'a doğru bakarak. Wartberg soğuk soğuk baktı ona. Artık toplantının sonuna kadar Ricchetti'nin sesi çıkmayacaktı. Belfort da hafiften kızarıp bakışlarını başka yana çevirdi. Bu film için dünyanın parasını koyduk bütçeye diye sürdürdü Wartberg. Bu yatırımın geleceğini garantiye almak zorundayız. Fakat eleştirmenlerin de Malomar'ın yapıtını mahvettiniz diye üstümüze saldırmasını istemiyoruz. Onun ününü bu film için kullanmak istiyoruz. Hulin'in filmin Malomar'ın istediği şekilde yapılacağını, onun büyüklüğüne ve sinema endüstrisine yaptığı katkılara karşı son bir saygı gösterisi olacağını ifade eden bir basın bildirisi hazırladı. Buradaki herkes imzalayacak altını. Hulin'in bildirisinin suretlerini dağıtırken Wartberg konuşmasına ara verdi. Three Culture'ın kırmızı siyah işaretini taşıyan gayet şık antetli bir kağıda basılmıştı bildiri. Caldino rahat bir sesle, ''Hey Moses, Merlin ve Simon'ın yeni senaryo üzerinde benimle birlikte çalışacaklarını da belirtsen iyi olacak.'' dedi. ''Tamam, belirtilecek.'' dedi Wartberg. ''Yalnız Hugo, unutma ki ne yapım ne de yönetimine burdunu sokacaksın bu filmin. Bu da pazarlığımıza dahil.''
''Tamam.'' dedi Caldino.
Jeff Wagon gülümseyerek arkasına yaslandı. ''Bu basın bildirisi bizim resmi tutumumuzu ifade ediyor.'' dedi. ''Yalnız Merlin, şunu söylemem gerekiyor ki, Malomar bu senaryoda seninle çalışırken çok hastaydı. Onun için çok kötü halde senaryo. Yeniden yazmamız gerekecek. Benim de bazı fikirlerim var zaten. Yapılacak bir sürü iş var yani. Şimdilik basını Malomar'ın adıyla dolduracağız, tamam mı Jack?'' Hulin'in başını evet anlamında salladı. Caldino bana dönerek çok içten bir sesle, ''Umarım Malomar'ın istediği gibi büyük bir film yaratmak için benimle çalışırsınız.'' dedi. ''Hayır.'' dedim, ''yapamam bunu. Bu senaryo üzerinde Malomar ile çalıştık ve bence bir eksiği yok. Dolayısıyla ne üstünde değişiklik yapılmasına ne de yeniden yazılmasına razı olurum. Bu yönde bir basın bildirisini de imzalamam.''
Hulin'in hiç bozulmadan müdahale etti. ''Canım, hepimiz biliyoruz neler hissettiğinizi. Bu filmde çalışırken Malomar'a çok yakındınız. Söylediklerinizi takdirle karşılıyorum. Çok güzel konuştunuz. Hollywood'da böylesine bir bağlılık seyrek rastlanır şeydir. Yalnız unutmayın ki sizin de bir yüzdeniz var bu filmde. Dolayısıyla filmi başarıya ulaştırmak sizin de çıkarınıza. Filme katkıda bulunmaz da karşı durursanız kendi cebinizden para eksiltiyorsunuz demektir.''
Bu sözleri söylerken gülmem geldi. Filme karşı değilim. Onun için yeniden yazılmasını istemiyorum ya zaten. Asıl sizler bozuyorsunuz filmi.
Caldino birden sertleşti.
Siktir edin gitsin be. İhtiyacımız yok ona.
İlk kez dosdoğru baktım Caldino'nun yüzüne ve Osano'nun onu betimleyişini anımsadım. Her zamanki gibi Caldino gayet şıktı. Mükemmel bir terzi elinden çıkmış kostümünün altında nefis bir gömlek, ayağına ipek gibi yumuşak deriden kahverengi ayakkabılar giymişti. Çok yakışıklıydı ve aklıma Osano'nun İtalyan köylülerinin bir deyimi olan cafone sözcüğünü kullanışını getirdi. Cafone diye sonradan büyük servetlere ve üne kavuşmuş olan ve kendini soyluların arasına kabul ettirmeye çabalayan köylüye denir demişti. Her şeyi gerektiği gibi yapar, adabı muaşeret öğrenir, konuşmasını düzeltir, melekler gibi temiz giyinir. Fakat ne kadar şık giyinirse giyinsin, ne kadar davranışlarına, sözlerine dikkat ederse etsin, temizliğine ne kadar zaman ayırırsa ayırsın, yine de ayakkabısına ufacık bir bok parçası bulaşmıştır mutlaka. Caldino'ya bakarken bu tanımlamaya ne kadar güzel uyduğunu düşündüm.
''Wartberg, bu işi hallet bakalım.'' dedi Wagon'a ve odayı terk etti. Kıçı kırık bir yazara laf anlatacağım diye vaktini kaybedecek değildi. Zaten toplantıya Caldino'ya karşı nezaket olsun diye gelmişti. Wagon pürüzsüz bir sesle, ''Merlin, bu proje için gerekli Hugo.'' dedi. ''İşi iyice düşününce bize katılacağından eminim.
Doran, birkaç gün sonra yeniden toplansak ne dersin?
Oldu dedi Doran, ben seni ararım.
Hepimiz kalkmıştık. Bendeki bildiri suretini Kellino'ya uzattım. Bak ayakkabına bir şey yapışmış dedim, şununla siliver.
Stüdyodan ayrılırken Doran kaygılanmamamı söyledi. Hafta içinde her şeyi yoluna koyabileceğine, Wartberg ile Vega'nın beni karşılarına alacak durumda olmadıklarını anlattı. Uzlaşmaya yanaşacaklardı. Hem sonra yüzdemi de unutmamak gerekti. Umurumda bile olmadığını, arabayı daha hızlı sürmesini söyledim ona. Janel'in otelde beni beklediğini biliyordum ve şu anda dünyada en çok istediğim şey onu bir kez daha görmekmiş gibi geliyordu bana. Vücuduna dokunmak, dudaklarından öpmek ve onunla yan yana yatıp hikayelerini dinlemek.
42. ayrımın sonu. Sayfa 407.